Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. İki Kafadır'a hoş geldiniz. Bu hafta ben Ali Abaday ve sevgili program partnerim Gülten Sarı, The Trail of the Chicago 7, Chicago 7'lisinin davası diye çevirebileceğimiz filmi inceleyeceğiz. Öncelikle Gülten, merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
Merhaba Ali, teşekkür ederim. Bu pandemi zamanlarında ne kadar iyi olunabiliyorsa ben de o kadar iyiyim. Seni sormalı.
Valla işte program yapıyoruz, seni gördüm. Nasıl iyi olmayayım?
Sağ olasın. Keyifli bir program, biliyorsun her zaman bu programı seninle çekmek, özellikle de sinema ya da diziler üzerine konuşmak, hayatın o sıkıcı tarafından bu tarafa birazcık kaçmak her zaman keyifli. Umarım dinleyicilerimiz de bizi görmekten ya da görüşlerimizi dinlemekten, izlemekten keyif alıyordur.
Dilerim keyif alıyorlardır. Şimdi öncelikle filmimize geçersek, bu sene Altın Küre'de drama dalında en iyi film adaylarından biri, aynı zamanda en iyi yönetmen adaylarından Aaron Sorkin. Kendisi zaten Amerika'nın özellikle politik ve siyasi kanadını bilen senarist ve yönetmenlerden. Film 1968'de hippie gençliğinden 7 kişinin, 7 öğrenci liderinin Chicago'da yapılacak olan Demokratik Parti mitingini protesto etmek için gitmeleri ve daha sonra da bu esasında 8, sonradan bir tanesi gruptan ayrılıyor, hakim tarafından ayrılıyor. Bobby Seale, kendisi Siyah Panterlerin lideri. Onların 7'sinin 1968 yılındaki geçen davasını anlatıyor. Gerçek olaylara dayanan bir hikaye. Filmin kadrosu oldukça güçlü. Eddie Raymond'i Tom Hayden rolünde, Sacha Baron Cohen var Abbie Hoffman rolünde, Alex Sharp'ı görüyoruz, Jeremy Strong var. Ayrıyeten konuk oyuncu gibi düşünebileceğimiz, yardımcı oyuncu gibi düşünebileceğimiz Yahya Abdülmatin var. Frank Langella var ki o bayağı başarılı. Michael Keaton var. Mike Rylance var. Yani Oscar'lı pek çok oyuncu var. Joseph Gordon-Levitt var. Yani pek çok kişinin beğeneceği aktörler topluluğu. Filmin, yani bu kadar aktörün iyi olmasının yanında belki tek kusuru bir kadın oyuncuyu kadrosunda barındırmaması, ama yani büyük ihtimal geçen olaylar nedeniyle, tarihsel olaylarda bir kadın öğrenci liderinin olmaması, mahkemede bir kadının olmaması nedeniyle bu durum var. Yine de senaryoda ufak bir değişiklik yapılabilirdi bu açıdan gibi geliyor bana. Öncelikle senin film hakkındaki görüşlerini sorayım, sonra da ben kaldığın yerden devam edeyim diyorum.
Ali, zannedersen film benim son zamanlarda izlediğim en kaliteli, en izlemesi keyifli filmlerden bir tanesi. Ben zaten her zaman based on a true story tarzı, yani gerçek hikayeden alıntılanan filmleri işlenişini, beyaz perdeye yansıtılmasını genelde başarılı bulur, genelde de severim. Bu film de beni yanıltmadı. Senin tavsiyenle izlemiştim. İyi ki de izlemişim. Çünkü zaten sen de söyledin, oyuncu kadrosu mükemmel. Ben normalde Sacha Baron Cohen'le pek barışık bir izleyici değilim. Onun hayat verdiği karakterlerden pek haz etmem. Ancak bu filmde Cohen bir, benim gözümde müthiş bir başarıya imza atıyor ve o canlandırdığı hippie Abby karakteri, Abby rolünde harikalar yaratıyor. Aynı şekilde mesela ben John Carroll Lynch'i hep gerilim filmlerindeki ya da işte korku filmindeki kötü aktör olarak görmeye alıştım. Bu filmde daha ziyade işte izci lideri, vicdani redci, ancak pasifist, yani direnmeyen, işte şiddete karşı çıkan, ailesine ve çocuğuna her daim bunu salık veren bir baba ve aynı zamanda ülkesinin iyiliğini isteyen bir figür olarak izliyorum. Bu açıdan şaşırtıcıydı. Tabii onun mahkemede tüm bu pasifistliğine, tüm şiddete karşı şiddetle karşılık vermeme felsefesine aykırı olarak bir mahkeme görevlisine yumruk atması da her insanın bir sabır noktası vardır ya da sabrının tükendiği bir nokta vardır düşüncesine getirmesi açısından beni etkiledi diyebilirim. Yine oyunculuğundan etkilendiğim bir başka isim de Michael Keaton, eski Adalet Bakanı rolündeydi. Hele bir sahnede direkt böyle filme daldım ama bu iki oyuncunun biri mahkemedeki işte yumruk sahnesi Michael Keaton'ın da eski Adalet Bakanı olarak mahkemede bizim Chicago yedilisini savunan ya da altılısını savunan avukatlarla eski Adalet Bakanlığı müfettişleri hali hazırda orada bulunurken yaptığı konuşma ve mahkemede devlet aleyhine verdiği ifade beni hayli etkiledi. Çünkü şunu söyledi tam olarak orada: Chicago eylemlerinde şiddeti başlatan aslında polisti ve bizim departmanlarımız polisin bu şiddeti başlattığını belgeledi diyerek, bunu da mahkemede söyleyerek aslında devletten yana değil, adaletten ve insan haklarından yana olduğunu kanıtlamış oldu. Tabii yıl 1960'lı yılların sonu, siyaseten de kaynıyor Amerika,
Bir
seçimler
araya
var.
gireceğim
Tabii,
ufak, kusura
tabii, tabii.
bakmazsan. Şimdi Michael Keaton'ın canlandırdığı Ramsey Clark Adalet Bakanı, ama Nixon seçimleri kazandıktan sonra Adalet Bakanlığından doğal olarak ayrılıyor ve diyor ki hani Nixon bu davayı açtırdı. Nixon hani bunları kötü göstermek için böyle bir şey yaptı gibi orada bir not var. Hani o çünkü filmin diğer açılarından da önemli. Bunu bir araya not olarak ekleyeyim dedim.
İyi de yaptın, evet. Yani eski Adalet Bakanı, tabii yani ben orada şunu algıladım: aslında Nixon yönetiminden intikam almaktan ziyade, yani eski bir Adalet Bakanı olarak departmanının bu Chicago eylemlerindeki gerçekten şiddeti kimin başlatan taraf olduğu ile ilgili bir rapor hazırlatması zaten niyetini ortaya koyuyor bu açıdan. Çünkü şunu da biliyor: beni bu ifadem sonrasında biliyorum ki parçalayacaklar, ama ben buna hazırım diyor. Yani böyle de bir yönü var. Yani istersen filmin genel şeyine dair birkaç bir şey daha söyleyeyim, sonra sözü sana bırakayım. Neler oluyor 68'de? Vietnam Savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Amerika Vietnam'da binlerce askerini kaybediyor. Elbette içeride 68 kuşağı bu durumu protesto ediyor. Haritada bile gösteremeyeceğimiz bir ülkede hem masumları öldürüyoruz hem de kendi askerlerimizi kaybediyoruz. Zaten mahkemede biliyorsun okunuyor, ölen çocukların çoğu 18-22 yaş aralığında, binlerce kaybı var Amerika'nın. Her gün tabutlarla cesetler taşınıyor Amerika'ya. Buna bir isyan, bir tepki var elbette. O Vietnam Savaşı'nın en ateşli günleri ve binlerce insan Chicago'ya savaşı protesto etmek için gittiğinde de orada bir nevi aslında polisin ya da güvenlik güçlerinin komplosuna denilebilir maruz kalıyor. Atmosfer genel olarak bu şekilde. Sözü sana bırakayım, sonra devam edeyim ben de.
Dediğin gibi yani film esasında Selim Eyüboğlu'nun söyleyişiyle üst metine sahip filmlerden biri. Yani izleyiciye pek çok şey veriyor. Ne düşünmesi gerektiği, hangi karakterle yakınlık kurması gerektiği, hani sonunda nereye gideceğini baştan belli eden filmlerden biri. İşte doğal olarak işte Nixon döneminin önemli olaylarından birini gösteriyor ama bu sırada Trump yönetimine de bir hani selam çakmış oluyor. Filmin belki önemli noktalarından biri işte Frank Langella'nın oynadığı hakim Julius Hoffman'ın nasıl bir taraf tuttuğu, esasında ne kadar muhafazakar olduğu, işte siyahilere karşı tutumu, kendisini ırkçı görmese de ırkçı görmesi, böyle durumları var. Onun dışında benim esasında beğendiğim noktalardan biri, işte hani şu an Boğaziçi Üniversitesi protestolarında da gördüğümüz o videoyu sen de izlemişsindir. Mesela polis birini yakalıyor, diyor ki ne yapıyorsun? Kimliğini çıkarıyor, o da polismiş, sivil. Yani burada da şeyi gösteriyorlar, hani içeride bir sürü sivil polis bunların yanında, aynı zamanda bir tane FBI ajanı da var. Hani polis her yeri tutmuş, üstelik bu çocukları yani 68'deki o gençleri kışkırtmak için her şeyi yapıyor ve bunlar bu taşkınlığa gelmesin, polise çatışma olmaması için uğraşıyorlar. Hatta ilginç sahnelerden biri Jerry Rubin karakterinin işte bir kıza saldıran iki kişiyi engellemesi nedeniyle tutuklanması. Yani bir kadın saldırıya uğrarken onu koruduğum için beni buraya getirdiler demesi. Oyunculuklar çok iyi ve şey senin bahsettiğin Michael Keaton sahnesinde benim için en önemlisi ABD Başkanı Adalet Bakanlığı'nın müvekkili değildir. Amerikan Adalet Bakanlığı Başkanı savunmakla yükümlü değildir gibi hakime bir hatırlatma yapması. Yani burada şunu da gösteriyor. Yani güçler ayrılığı var. Amerikan Başkanı bile olsa Adalet Bakanlığı tarafından savunulmuyor diye. Ayrıca filmin belki de en önemli noktası yöneticilerin isteği doğrultusunda hareket eden kişilerin işte kamu görevlilerinin o yönetim geçtikten sonra tarih tarafından nasıl yargılanacağının açıkça gösterilmesi. Yani baktığımız zaman oradaki avukatları da görüyoruz, işte yeni Adalet Bakanı'nı da görüyoruz. İşte değişen Nixon dönemiyle Beyaz Saray yetkililerinin hani bu 68 kuşağını bitirmek için ellerinden geleni nasıl ardına koymadığını görüyoruz. Bir de filmde senin de bahsettiğin gibi Abby Hoffman karakteri Sacha Baron Cohen hem oyunculuk açısından çok öne çıkmış rol çalan bir durumu var. Özellikle Eddie Raymond'da oynadığı Tom Hayden'la Abby Hoffman'ın arasındaki o gerilimde hakikaten Cohen rol çalan bir noktada. Senaryoda biraz onun lehine yazılmış gibi. Yani işte mesela o sorgusu sırasında işte avukat savcıya şey diyor ya işte çocuklarınızın şey anne babanızın etini yemelisiniz. Bunu kim söylemiştir sence? İşte Jerry Rubin mi? Evet bence o söylemiştir diyor. Sonra dönüyor. Hayır bu diyor İsa'nın sözü işte İncil'den. Böyle alırsan sorun. Baştan ve sonunda alırsan hani birinci ve diğer son, başında ve sonundaki ayetleri bir anlamı var. Bazı şeyleri sadece kelimesini çıkarırsan çok ters. Şimdi Abby Hoffman bir Yahudi ve onu çoğu insan o Yippie grubunun da kurucusu olduğu için hafife alıyor. Esasında çok zeki ve her şeyi okuyan, akılda tutan biri. Mesela orada jüriyi nasıl değiştirebileceğini, din metaforu üzerinden nasıl vurabileceğini de gösteriyor. Amerika'da önemli bir şey bu. Filmin belki eksi noktalarından biri de bu. Amerikan adalet sistemini veya Amerikan tarihini, Amerikan sistemini çok bilmeyen izleyiciyi kendinden uzaklaştırabiliyor. Yani o olaylar ne, nasıl gelişiyor, işte jüri sisteminin özelliği ne gibi. Bir de şey var tabii. Yani Kara Panterler işte 8 yerine 7 olmasının nedeni Bobby Seale'ın mahkemede yaşadıkları ve en sonunda Adalet Bakanlığı'nın bile bunun davasını buradan ayır. Çünkü yani Amerikan mahkemesinde bir sanığın ağzı bağlı, kolları iskemleye bağlı. Bu hani tarihe kara bir damga geçip bunun davasını hemen ayır demesi.
Evet. Yani şimdi o sahne beni de çok etkiledi. Zira zaten biz şunu görüyoruz ki başsavcı yardımcısı talimatla onun altını çizmekte fayda var. Bu davayı açıyor. Bizzat Adalet Bakanı çağırıyor ve onları şu anayasanın şu maddesiyle suçlayacaksın diyor. O da gönülsüz olarak aslında inanmadığı bir davayı açıyor. Sonra işte o Kara Panterlerin lideri de ağzı tıkanarak ve bağlanarak elleri kolları kelepçeyle salona getirildiğinde artık bu duruma daha fazla dayanamıyor ve Amerika'nın imajı orada yine özgürlüklere, demokrasiye vurgu yapılıyor, insan haklarına ve davası ayrılıyor. Orada zaten yani aslında tahliye kararı da çıkıyor. Çünkü şunu biliyorlar. O kişi orada aslında bir nevi kamuoyu önünde davanın elle tutulur bir tarafı olduğunu insanlara göstermek açısından tamamen planlı bir şekilde tutuluyor. Aslında cinayetle ilgisi olmadığını, cinayeti işlemediğini, Chicago'da sadece 4 saat kaldığını herkes biliyor. Zaten en yakın arkadaşı, onun davasına destek veren kişi de polisler tarafından bir şekilde infaz ediliyor. Bunu da biliyoruz. Çatışmada öldürülmüyor. Film çok katmanlı. Nasıl diyecek izleyicilerimiz. Siyah yani ırkçılık meselesi işleniyor. Hakimin bu anlamda tipik bir beyazı yansıtması işleniyor. Başsavcı yardımcısının bile tahammül edemediği ve diğer avukatların hakimi ırkçılıkla suçladığı bir yine sahne var. Dediğim gibi ırkçılık, siyah meselesi işleniyor. Martin Luther King'e göndermeler var. Yine özgürlükler, demokrasi işleniyor. Vietnam Savaşı'na karşıtlık, 68 kuşağı. Benim dikkatimi çeken bir diğer nokta da bu 7 kişinin aslında çok da birbiriyle aynı olmadığı. Aslında ben onları 7 benzemez gibi nitelendiriyorum. Çünkü baktığın zaman profillere tek ortak noktaları demokrasi, insan hakları ve savaşa karşıtlık. Ancak işte Cohen'in canlandırdığı ve bir arkadaşının da ona eşlik ettiği grup hippilerden, hipsterlardan oluşuyor. O daha böyle çiçek çocuk olarak tarif edilen grup. Bir diğeri daha idealist, işte üniversitede akademisyen, dersler veriyor. Ama onun derdi de yine insan hakları, savaş karşıtlığı, ancak o birazcık daha kişisel bir şekilde oyunu oynuyor. Kendi kariyer hesapları da var. Zaten filmin sonunda biz onu 6 dönem mi yanılmıyorsam kongre üyesi ya da yine buna benzer bir önemli göreve seçilmiş olarak görüyoruz. Yine vicdani redci, aile babası bir beyaz Amerikalı tiplemesi var. Orada da Amerika'nın bütün değerlerine saygı duyan ancak barışçıl portre çizen, işte farklı üniversite öğrencileri var. Yani zaten Adalet Bakanı bu davanın açılmasını istediğinde şunu söylüyor. Yani toplumun farklı kesimlerine mesaj gönderebilecek, işte örneklem olarak onları yansıtacak bir grubun bir şekilde kamuoyu önünde yargılanması. Yani baştan sona. Aslında bizim kaçırdığımız belki de nokta şu, bu politik bir dava. Cohen oradaki karakteriyle Abby başından beri diyor ki bu bir politik dava. Yani burada biz politik gerekçelerle cezalandırılarak topluma mesaj vermek için yargılanıyoruz. Ama bu bakış açısını en başta kabul ettiremiyor. Ne zamana kadar? Ta ki jüriyle ilgili bir konuşma yapıyorlar ve o jürinin o iki jüri üyesinin kendilerinden yana olduğu izlenimini aralarında paylaştıktan sonra o iki jüri üyesinin evine, ailelerine tehdit mesajları gönderiliyor. Böylece jüriden çekilerek haklarında olumlu bir karar çıkmasının önüne geçiliyor. Ki zaten mahkemede filmin sonunda yine görüyoruz 5 yılla cezalandırılıyor bu isimleri ve üst mahkeme bu kararı bozuyor. Sonrasında karakterlerimizin her biri gerçek hayatta farklı yerlerde, farklı şekillerde görev alıyor. Ben dediğim gibi yani Cohen'in orada canlandırdığı Abby karakterinin o hipsterlarla ilgili genel olumsuz yargının aksine müthiş donanımlı okuyan, evet belki hayatlarında marijuana var, belki kurallara vesaire düzene karşı bir başkaldırı ve memnuniyetsizlikleri var, ancak bu tür insanların bilgisiz ya da hayatı umursamadığı ya da herhangi bir dertleri, davaları olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bu açıdan da birazcık da film şunu diyor. Yani kendinizi ya da sahip olduğunuz görüş, ideolojiyi çok da fazla önemsemeyin. Önemsemeyin ya da önemsiz gördüğünüz başka bir görüş ya da ideoloji aslında sizden fersah fersah öte de olabilir, değerli de olabilir. Yani bu açıdan sorgulamalara itiyor ve senin dediğin bakış açısı da doğru. Yani tarih her zaman özellikle kültür kısmında, sanat kısmında geçmişteki kötüleri, kötülükleri yargılıyor, affetmiyor bir şekilde. İşte 68'de, 69'da yaşanan bir olay bugün 2021'de bizim karşımıza şahane bir film olarak ve hafızalara kazınan bir olay olarak karşımıza gelebiliyor.
Evet, ben şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Filmde mesela Bobby Seale'ın davada normale Chicago 8'lisi olarak başlayan, sonra davası ayrılan Bobby Seale, Kara Panterler Partisi'nin ulusal başkanı. Kara Panterler Amerika'da Siyahi hakları savunan siyahilerin polisler veya işte kolluk kuvvetleri tarafından dayak yemesini veya benzer zorluklar yaşamasını engellemek için silahlanmış bir grup. İşte Amerika'nın o meşhur anayasanın ikinci maddesi her bireyin silahlanma hakkı vardırdan yararlanıyor. Ruhsatlı silahları var. Sürekli silahlarla geziyorlar ve işte hani kendi ırktaşlarını korumaya çalışıyorlar. Bu yüzden de başta FBI olmak üzere Amerika tarafından hani terör örgütüne yakın tutuluyor. İşte filmde görüyoruz Illinois başkanı işte Fred Hampton'ın nasıl öldürüldü. O Amerika'da gerçekten büyük bir olaydır. Hani ve bununla ilgili hiçbir polis yargılanmamıştır. Benzer hikayeler yine Kara Panterler Partisi ile ilgili vardır. Onun dışında şu önemli filmde. Bu bir sürü senin dediğin farklı grubun isteği basit. Vietnam'a hani savaşmayalım ve oraya artık gençleri götürüp öldürmeyelim. Yani Nixon yönetimine karşılar. Ve muhalifler ne kadar farklı olurlarsa olsunlar bir konuda anlaştıkları için aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen birlikte hareket ediyorlar. Yani ne yapıyorlar? İşte o hepsi birden aynı yerde toplanıyor. Görüşleri farklı olsa da birbirlerinden hoşlanmasalar da. Yani mesela Türkiye'de görmediğimiz bir şey. Bütün muhalefetin hoşlanmadığı iktidara karşı esas noktalarından bir araya gelmesi. Yoksa işte Demokratik Öğrenciler Birliği Başkanı senin dediğin Tom Hayden'la işte Uluslararası Gençlik Partisi'nin başkanı Abby Hoffman hiç anlaşamıyor. İkisi bambaşka noktalardalar. Ya da David Dellinger işte o Vietnam Savaşı'na karşı bir aile babası. Gençlerle çok ilgisi yok ama yani hepsi farklı noktalarda. Ya da Bobby Seale işte Kara Panterler Partisi'nden siyahilerin haklarını savunuyor ama diyor ki Vietnam'a daha çok siyahiler gönderiliyor. Siyahi gençler yani bunu istemiyoruz. Yani amaç aynı. Farklı görüşleri de olsa, farklı kişilikleri de olsa, savundukları farklı da olsa birlikte hareket etmeyi bir şekilde öngörüyorlar ve hareket ediyorlar. Hatta işte Tom Hayden gözaltına alındığında bütün grup hareket ettiğinde polisler karşısına çıktığında Abby Hoffman diyor ki siz dönün ben onun kefaletini ödeyip alacağım. Yani böyle bir hikaye var. Hani esas bence önemli bizim hani Türkiye'de izleyenlerin ya da Türkiye'li izleyicilerin düşünmesi gereken düşüneceklerine de emin olduğum nokta şu. Bu kadar farklı kesim aynı noktada muhalif oldukları için nasıl bir araya gelmişler? Bu bizim çıkarabileceğimiz en önemli ders gibi geliyor. Diğerleri zaten hani her ülkenin farklı kendine göre çıkarımları olur. Amerikalılar daha çok Trump dönemiyle ilgili çıkarımlar yaparlar. Ama her ne kadar başından sonu belli de olsa bence güzel film. Bu arada internette en çok aranan şeylerden biri Tom Hayden'ın işte dava boyunca ölen 4.752 askerin adını okuyup okumadığı duruşmanın sonunda hakim buna izin vermemiş. Merak eden izleyicilere bunu da söyleyeyim. Onun sonu ayrıca Tom Hayden 18 sene boyunca Kaliforniya Senatosu'na seçilmiş. Jane Fonda'nın eski eşi. Belki filmin sonrasında hani merak edenleri üzecek tek şey aynen şeylerden biri Abby Hoffman'ın hikayesi. O çünkü intihar olarak görülen bir şekilde ölüyor ve o hani şöyle bir şey düşünebilirsin. Gençliğini çok dolu yaşayan, bu kadar eylemlerin içinde bu kadar ön planda olan birinin sonradan bir boşluğa düşmesi de diye düşünülebilir. Ben öyle de gördüm. Yani o hayatını bir zaman çok yoğun mücadeleyle, çok koyu bir mücadeleyle geçirdikten sonra o dönem bittiğinde bir boşluğa düşme durumu olmuyor değil.
Ama
Ben
yazdığı kitabı sözünü kestim ama mesela yazdığı kitabı bir kitap yazıyor ve şey diyor bu kitabın üzerine de bu kitabı çalın yazıyor. Yani aslında yaşam felsefesiyle çok doğru orantılı bir hareket yapıyor. Bu yüzden kaç kopya kitabın basıldığı ya da kaç kopyanın dolaşımda olduğu da bilinmiyor mesela.
bir de şeyi var hani bildiğim kadarıyla kendi ismiyle ilk başta basmıyor kitabı. Sonradan adını ekliyorlar gibi bir durum da var. Emin değilim ama öyle bir şey var. Neyse sonuç olarak ben izleyicilerimize filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Büyük ihtimal Oscar'da da en iyi filmlerden biri olarak yarışacaktır. En iyi yönetmen adayı olma ihtimali yüksek. Ayrıca Sacha Baron Cohen'e en iyi erkek oyuncu dalında bir adaylık getirme ihtimali de yüksek. Ben hem mahkeme filmlerinden hoşlananlara hem işte bu üst yapısı olduğu için izleyiciye hani göstermek istediğini rahatça gösteren bir film olduğu için izlenmesini tavsiye ediyorum. İzleyicilerinin mutlu olacaklarını, yani filmin sonunda iyi bir film izledim diyeceklerini düşünüyorum.
Yani evet, hani ben de çok keyif alarak izledim filmi. Bir ABD'li yargıcın ne kadar ahmakça ve bir şekilde adaletin, hukukun dışında davranabileceğini göstermesi açısından da, yani bugün bizim yargı sistemimiz açısından da kıyaslandığında önemli. Diğer taraftan da
Ama
ABD'nin
Gülten dikkat et bak şimdi sen Amerikan yargıcına laf ettin. Biliyorsun Türkiye zamanında Rıfat Ilgaz'la İran Şahı'yla İngiliz kraliçesini mizah unsuru olarak kullandığı için hapis cezası vermişti. Amerikan yargıcın onurunu korumak için de sana aman bir savcılık bir kağıt bağ
yani
göndermesi.
evet, yani mümkün, biliyorsun ülkemizde her şeyden, her konudan dava açılabileceğini ne yazık ki acı tecrübelerle öğreniyoruz. Ama şunu da görmek lazım, Amerikan sistemindeki sorunlar 60'lı yıllarda aslında neyse, bugün de aşağı yukarı benzer sorunlar var. İşte George Floyd'un, yani o nefes alamıyorum diyerek polis tarafından boynuna basılarak öldürülen siyahın hikayesi 2020'de de karşımıza çıkabiliyor. Bu beyaz polis şiddeti, ırkçılık hala bir sorun Amerika'da. Hala belki de o eşitsizlik, toplum arasındaki derin eşitsizlik ne yazık ki çözülememiş sorunlar. Bu açıdan da belki birazcık karamsarlık da aşılıyor. Yani genel olarak dünyanın sorunları şekil ve biçim değiştirse de içerik olarak özünü ne yazık ki koruyor. Bu da insanın bu konularda kat ettiği mesafenin ne kadar az olduğunu da gözler önüne seriyor aslında. De tavsiye ediyorum, izlesin izleyicilerimiz filmi. Benim dediğim gibi hem hak aranması, hem bu anlamda hak ararken devlet dahil hiçbir kurumun insan hayatından daha değerli, daha önemli olmadığını göstermesi açısından çok filmi değerli buluyorum. Bu anlamda çok sayıda ödülü de zaten kucaklayacaktır zorlamadan. Çünkü bazı filmler bazı yıllarda, sen de biliyorsun, başka niyetlerle, başka amaçlarla ödüle boğuluyor. Ama bu filmin zaten konusu, anlatımı, oyunculuğu gereği bu ödülleri kucaklayacağına dair hiçbir şüphem yok.
Ben burada sana çok katılmıyorum çünkü Nomadland bence bu sene süpürecek. Benim tahminim hani buradan da ön bir altın küre Oscar tahminleri götürecek olursak Nomadland benim gönlüm ondan yana diyeyim.
Bakalım.
Bu arada bu filmi beğenen ama beğenen izleyicilere de şunu söyleyeyim. 12 Kızgın Adam diye eski bir Amerikan filmi vardır. Amerikan mahkemelerini anlatan. Merak edenler o filmi izleyebilir. Bir de İngilizlerin In the Name of the Father, Babam için diye çevrilen Türkçe'ye Danny Day-Lewis'in oynadığı bir İngiliz yargısı üzerine yine gerçek bir olayı anlatan ama bu The Trial of the Chicago Seven'dan daha da vurucu olan sonunda yani hakikaten tüylerinizi diken diken edecek bir film daha vardır. Bu ikisini de izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Ve izninle programı artık kapıyorum.
Kapatalım.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, iki kafadardaydınız. Umarım videomuzu beğendiniz. Videomuzu beğendiyseniz, likelarsanız seviniriz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olursanız, ahvalin sadece bizim değil, diğer videolarının da yüklediğimiz anda haberdar olabilirsiniz. Haberleri ahvalden okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook hesaplarımızı takip alırsanız, haberleri yani hiçbir şey engellenmeden okuyabilirsiniz. Telefonunuz ve tabletiniz hangi marka model olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde yine haberlere erişim sorunu olmadan ulaşırsınız. Ayrıca haber bültenimize üye olursanız da her sabah gündeme dair en önemli haberleri derleyen bir mail postanıza, elektronik postanızda olacaktır. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.